Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdiğimiz Kadıköy Vapuru'nun bir önceki bölümünde Zafer'e nasıl ulaşacak Fenerbahçe diye konuşmuştuk ve Zafer'e kaçışla sonuçlanan bir Trabzon maçı yaşadık. Sonrasında da futbol karıştı. Bir yandan bir önceki bölümde Euroleague'i de konuşmuştuk. Orada da işler umduğumuzdan belki daha iyi gitti. Son maç son anda kaybetsek de Mehmet Ayhan'la bunları konuşacağız. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Bir yandan da takipçilerimize bir teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle Apple Podcast'te son haftalarda hem futbol kategorisinde hem de spor kategorisinde bizi zirveye taşıdınız. Teşekkürler. Bizi Spotify ya da Apple Podcast ya da hangi podcast platformundan dinliyorsanız takip edip yorumlarınızı iletebilirsiniz. Yani daha çok Fenerbahçelilerin dinlediğini düşünüyorum tabii. O yüzden Fenerbahçe'ye tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Ama olur da başka bir takım tutuyorsanız da teşekkürler dinlediğiniz için. Evet, şimdi önce bir futbolla başlayalım. Çünkü futbolda şimdi önümüzde maçlar var ama o maçlara çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız o bile belli değil. Çünkü ilk maçımız 3 Nisan. İçeride Adana maçı ama onun öncesinde bir kongre bekliyor bizi. Neler olacak?
Ya çok ilginç bir periyottan geçtik. Aslında hani bir futbol takip ettiğimizden beri hatta belki de işte bütün maçlar artık yayınlanmaya başladığı periyottan beri Türkiye'de hakemler her zaman konuşulur vaziyettedir. Hatırda kalan birçok pozisyon, birçok maç vardır. İşte şey bile hala konuşuluyor. Beşiktaş'ın çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? O meşhur maçtaki Şifo Mehmet'in galiba.
Ahmet Çakar hakem. Semih
Hakem
Doğu
Ahmet
Koran
Çakar,
çizgiden
evet.
çıkartın.
Hatta başkan yine bir Ahmet Çakar maçına atıfta bulundu. Daha sonradan penaltı olmadığını, o an onu niye çaldığını bilmediğini söyledi. Galatasaray'la olan maçtır bu sefer.
Evet, o da
Beşiktaş-Galatasaray.
Osijek Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Ahmet Çakar orada da aslında penaltı olmadığını sonradan Wagenhaus'un pozisyonunu söylemişti.
Yani o gün bugündür bizde hakemler her zaman konuşulur ama galiba artık VAR'la birlikte İşler iyice ayyuka çıkmaya başladı. Bu arada hakem hataları, hani bu demin söylediğimiz hakem hataları bize özgü şeyler değil. Bizim dinleyicilerimizden de işte birçok ligi takip edenler vardır. Sen de çok iyi biliyorsun. Premier Lig'de de birçok şey tartışılıyor ve büyük büyük maçlarda işte Liverpool-Manchester City maçındaki penaltı pozisyonu gibi. İşte ya da top kornere çıktı mı çıkmadı mı, taç oldu mu olmadı mı gibi birçok şey konuşuluyor. Yani hakem hata yapılabilir. Zaten futbola belki güzel kalan şeylerden bir tanesi de sahada bulunan tüm unsurların, futbolcular dahil, hatasıyla biraz da heyecanlanan, heyecan katılan bir oyun olması. Ama bu sene yaşananlar, hele en son bu artık açığa çıkan video konferans sonrasında da hatanın ötesinde şeyler olduğunu görmeye başladık. Çünkü VAR sistemiyle birlikte artık hakemin ben gördüm görmedim deme şansı ortadan kalktı. Çünkü hakemin görmediği şeyler artık VAR odasındakiler görebiliyor. Birçok kamerayla çekiliyor. Tekrar tekrar izlenebiliyor. Gerektiği yerde hakem çağrılabiliyor. Ama buna rağmen art niyetli işlerin yapılmaya başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin geçmişten gelen, hani başkanın bence çok güzel bir özet yaptığı Fenerbahçe TV'de de yayınlanan 25-30 dakikalık konuşmasında işte 3 Temmuz sonrasında otobüs kurşunlanma olayı ve sonrasında bu sene başından beri hani belki de özellikle başkanın bütün başkanlık periyodunda bakıldığında en yarışın içinde olduğumuz sene, bu sene yaşananlarla birlikte birikince ya burada bir sıkıntı var deme gereği hasıl oldu. Çünkü hem bizim aleyhimize yapılan hataların artık gün be gün artması hem de rakibimizin lehine yapılan hataların artık böyle inanılmaz ayyuka çıkması ki bunun zirvesi de işte Zoom toplantısının detayları ortaya çıkan aslında Antalyaspor maçıydı Galatasaray'ın. Ki şu an biraz sanki o penaltı pozisyonu üzerinde konuşulurken ya orada bir de kırmızı kartlar falan var. Hani Zaha'nın bariz bileğe basıp kırmızı kart verilmemesi, penaltı zaten penaltı değil. Sonra şeyin Vinicius'un hakeme 3 kere suratına
Küfür
küfür
etmesi.
edip ki bir de işte mesela aynı sene içerisinde senin en kritik adamın olan Fred işte stupid foul diyordu galiba orada. Aptalca bir foul demesine hakem arkası dönükken geriye dönüp oyundan atıp bir de üstüne 3 maç ceza verme gibi bir durum varken
Bir de o en kritik maç
başka bir
öncesi
oyun.
olduğunu da hatırlatalım. Kadıköy'deki Galatasaray maçı öncesiydi.
Galatasaray maçı
O kırmızı
öncesi,
kart.
evet. Ya çok böyle hani nokta atışı bir kırmızı karttı. Burada tabii camiada da kendi açımıza da eleştiri. Yine bunu da başkan, hatta aklı başına Fenerbahçeliler başkanın bir konuşmasından sonra dile getirmeye başladılar. Biz ne dedik? İşte Mert Hakan yüzünden oldu bu iş. Yani hani orada olay hakemin şeyinden çıkartıp biz kendimize çok fazla, yıllardır ne oluyordu? Hakem hatası oluyor. Biz diyorduk ki işte hoca şöyle oynattı. İşte hakem hatası oluyor. Üçlü oynatmasaydık. Hakem hatası oluyor. Başkan işte sol bek almadı takıma. Gibi gibi. Ki bu sene de işte bu sene de aynısını oldu yani. O maçı da Mert Hakan Yandaş'ı suçladık mesela. İşte ortamı gerdim. Gelmeseydin orada Fred Ogaz'a gelmeyecekti. Kırmızı kart gelmeyecekti. Kırmızı kart değil. Mesela.
Yani kendi aramızda konuştuğumuz, yakın zamanda konuştuğumuz şunu da hatırlatayım. Geçen sene evet Jesus'a çok kızdığımız zamanlar oldu. Tamam derbileri kazanamadı ama Jesus'u aslında baktığınız zaman genelde çıldırtan şey neydi? Yine rakibimizi bir şekilde devrede tutan hakem kararları. Yani tamam sonuçta Galatasaray iki kere kaybetmiş olabiliriz ama Fenerbahçe yıllarca Galatasaray'a karşı kazanıp şampiyon olamadığı seneler oldu. Belki geçen sene Galatasaray'a kaybedip bu sefer şampiyon olacaktık. Olabilirdi bu senaryo ama yine rakibimiz yine o hakem hatalarıyla oyunda tutuldu. Sene başını hatırlayalım geçen sene. Tamamen kopabilecek bir takımken oyunda tutuldu ve nihayetinde evet derbileri kazandı. Ve biliyoruz ki 14 haftalık kazanma serisinde de yine hakem skandalları oldu ve sonuçta bir şekilde Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir senaryo oldu.
İşte zaten ne oluyor? Elimizde var, kayıtları var. Açıklarız. Bu ligi bitirtmeyiz. Yani artık hani Galatasaray'ın çok fix bir senaryosu var. Özellikle Haluk Ulusoy, Fatih Terim dönemiyle birlikte. Yani Galatasaray'ın başında Fatih Terim, o sırada federasyon başkanı Haluk Ulusoy'un olduğu dönemle birlikte başlayan ve bugüne gelen böyle 30 senelik ve Galatasaray yöneticisi kim olursa olsun, hocası kim olursa olsun aynı şekilde devam etmeye devam ediyor. Yani ya yarıştan tam kopuyorlar, alakaları olmuyor. İşte 6. 8. 13. bitiriyorlar. Zaten o zaman hiç ellemiyorlar. İtidal çağrılarıyla devam ediyorlar hayatlarına. Etliye sütlüye karışmıyorlar. Ya da yarışın eğer içindelerse, varsa bir ihtimalleri, tutunabilmek için ligi bitirtmeyiz ve minvalinde açıklamalar. İşte elimizde bilgiler, belgeler var. VAR odası kayıtları. Elimizde bunları açıklayacak. Abdurrahim Albayrak gidiyor. Erden Timur geliyor. Yani bir şey değişmiyor Galatasaray'da. Bu formülle çalıştığı için bu formülle gidiyorlar. Ama bu sefer bence onların bile hayalinin ötesinde bir federasyon başkanı ve ekibi var. Yani bence bu kadarını onlar da Galatasaray'da beklemiyordur yani. Hatta Erden Timur'un açıklamalarının bence yegane sebebi bu. Şimdi Galatasaray'ın öznesi olduğu maçla ilgili bir yayın ortaya çıkıyor. Bir facia. Yani hakem, maçı yön hakem, hayır ben penaltı olduğunu düşünmüyorum diyor. VAR hakemine soruyorlar. O an ne düşündüğümü bilmiyorum diyor. Sonrasında da diyor ki ya ben futbolculara reaksiyon, futbolculardan kastı Galatasaraylı futbolcular. Futbolcunun reaksiyonuna bakarak çağırdım diyor. Yani nereden tutsan elinde kalır bir pozisyonda bundan hicap duyacağına çıkıp üste çıkan bir açıklama yapıyorsun. Bunun sebebi ne? Çünkü diyorsun ki ya bu nasıl, ya öyle bir federasyon var ki ne yaparsan yapayım benim arkamda duracak. Çünkü bu hakemler o maçtan sonra, bu konuşma geçtikten sonra ödüllendirilmiş. Bir tane 3 maç almış. Hatta şey işte Süper Kupa finaline Abdülkadir Bitigen veriliyor. İptal edilen Suudi Arabistan'daki maça Abdülkadir Bitigen veriliyor. Yani ödüllendirilme ötesi oluyor bu adamlar için. O yüzden Galatasaray yöneticileri de haliyle veya hocası da diyor ki ya biz dozu arttırarak devam edelim. Çünkü bize bunu sağlayan bir federasyon var. Tekrardan Fenerbahçe'ye dönmek gerekirse burada yine hani Galatasaray'la olan maçlardan bahsettiğim için Denizli senesi. Bence ki ben o maçta tribündeydim. 4-0'lık maç. 6-0 dahil bence benim izlediğim en dominant Fenerbahçe'ydi o. Yani o maç ona da gidebilirdi. Böyle şeyi falan çok net hatırlıyorum. Galatasaray futbolcu bunaldığını. Yani hani hakem o sırada maçı bitirse eyvallah Allah razı olsun deyip kaçacaklardı. Yani öyle bir bunalma vardı. O kadar dominant bir senede ki bitime kaç hafta kalaydı? O maç da çok uzak değil yani. Hani ligin ortasında oynayıp sonra Galatasaray 3 hafta falan vardı
3
herhalde
hafta, evet
ligin
3
bitimine.
hafta.
Ligin bitimine 3 hafta kala rakibini 4-0'la sallayıp gidiyorsun. Sonra bir Denizli faciası yaşıyorsun. Ki orada da yine hafızalarımızı tazeleyelim. Bir anda özgüven patlaması yaşayan bir Galatasaray ve başkanlarının 20-45'te kimin şampiyon olduğunu göreceksiniz açıklaması.
Tabii o sene unutulan başka şeyler de var. Misal Galatasaray ile Beşiktaş oynayacakken o hafta içi Galatasaray ve Beşiktaş'ın kulüp başkanlarının buluşması.
Evet.
Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçı da var, Türkiye Kupası finali ve birlikte açıklama yapıp Beşiktaş kupayı Galatasaray'da şampiyonluğu
Tabii
alacak
ki. Evet.
demeleri ve hafta sonunda çok şaibeli, yani Beşiktaşlıların, taraftarların kendi futbolcularını suçladığı bir şekilde şaibeli bir Beşiktaş Galatasaray maçı. Sonrasında evet kupayı finalini Fenerbahçe kaybetti. Oradan bir bahane bulamıyoruz ama sonrasında da bizim başımıza gelen Denizli zaten şimdi bugünden tekrar bakınca, yani o gün biz nasıl bir şok yaşadığımızı hepimiz biliyoruz ve yine biz baktığın zaman önce futbolcuları suçladık kendi tarafımızda. Apia onu nasıl
Hocayı suçladık.
kaçırdı? İşte evet Daum nasıl işte Amerika ile
Anelka'yı nasıl
başlamadı
yedek
da
otursun?
evet evet işte nasıl onları yapmazsın? Ama şimdi bugünden o görüntülere bakınca o maç nasıl oynandı diye insan bir soruyor kendine. Maçın birinci dakikasından itibaren atılan şeyler, konfetiler ve sürekli futbolculara atılan maddeler. Ama bizim tarafta biz kazanıp şampiyon olmak istiyorduk tabii ki. Çünkü ilk defa 3 sene üst üste şampiyon olacaktık. Zaten o yüzden oradan başlıyor Fenerbahçelilerin hep geçmişe yönelik bir gönderme yapması.
Aslında bu şimdi olacak kongrede tüm kongre üyeleri, tüm Fenerbahçeliler bunların hepsini hatırlayarak yola devam ediyorlar ki belki o gün itibariyle verilmesi gereken reaksiyon ki aslında Aziz Başkan bu reaksiyonları verebilecek bir adam ama işte herkesin belki basiretinin bağlandı. O gün itibariyle belki sahadan çekilebilirdi Fenerbahçe. Kardeşim ben bu şartlarda bu futbolu bu maçı yapmıyorum. Çekilin, bırakın. Yani bu rezaletin içerisinde biz oynamayacağız. Yokuz bu tiyatronun içerisinde deseydi belki bugünlerin önü belki o günden itibaren alınabilirdi. Ama öyle bir duruma geldik ki yani işte yine İsmail Kartal döneminde Rize'den Rize'ye 5 atıyorsun. Lider olarak dönerken otobüsün kurşunlanıyor. Şampiyonluktan oluyorsun. İşte o zaman Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Göksel Gümüşdağ yanında bence bu işte parmağı olan Trabzon Başkanı Hacı İsmailoğlu. Bir yanında kim vardı? Federasyon başkanım vardı o sırada. Demirören miydi federasyon başkanı? Onu tam hatırlamıyorum.
Büyük ihtimal Demirören
Dediler
evet o
ki
sırada.
Fenerbahçe eğer maçlara çıkmazsa bunun bedelini öder. Ya kardeşim 40 kişilik otobüs şoförüne kurşun sıkılıyor. Geçenlerde bu maçta yaşanan olaydan sonra Trabzon maçında yaşanan olaydan sonra hiç bugüne kadar o şekilde düşünmemiştim. Mehmet Demirkol'un söylediği çok güzel bir şey var. O operasyon başarılı olsaydı ve o otobüs şarampole yuvarlansaydı biz belki de o otobüse kurşun sıkıldığını bile bilmeyecektik. Yani
Sadece
otobüs
kaza yaptı,
kazası
devrildi.
evet ve futbolcu öldü işte yani veya işte bir kısmı öldü belki 2-3 kişi yaşadı gibi bir olay olacaktı ve biz o kurşunlanmayı bile bilmeyecektik muhtemelen. Şimdi böyle bir süreçten geçiyoruz ve bunun üzerine sen tehdit ediliyorsun. Aman ha böyle maça çıkmamazlık falan gibi yapmak gibi bir düşüncen varsa bunun bedelini ödersin de ve biz yine şampiyonluğu kaybediyoruz. Lider olduğumuz bir sezonda, dönemde. Şimdi bunlar birike artık bir yerden sonra tepkiyi vermek gerekiyor. Başkan çok doğru bir çıkış yaptı. Tabii burada bugün itibariyle, tabii biz bunu daha sonra yayınlayacağız ama ayın 27'si itibariyle diyebilirim. Başkanın basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantı var ve orada söylediği şeyler biz bütün opsiyonları değerlendiriyoruz. Belki yani kendi adıma hani benim düşüncemi de şöyle söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken. Ben bir alt lige düşmeyi de kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Aynı federasyon, aynı MHK altında bir alt ligde oynamanın bir esprisi yok. Büyük ihtimal hadi bir alta daha düşürelim diye uğraşırlar. Yani veya bir daha hiç çıkamasın diye de uğraşabilirler bizimle oraya gelmişken. Bence bu iş yani Fenerbahçe değerini futboldan çekmek olmalı bence. Yani biz yokuz kardeşim. O zaman biz siz hani madem bizim üzerimizden bir kurgu, bir tiyatro yapıp bir de üstüne buradan para kazanıyorsunuz. Çünkü yayın ihalesinde bakalım Fenerbahçe'nin devrede olmadığı bir yayın ihalesi size getirisi ne kadar olacak? Veya bu ligin değeri ne hale gelecek? Bir bunu görün ondan sonra. Hatta işte bazılarının şey iddiası var. Juventus'ta küme düştü ne oldu? İtalya Ligi değer mi kaybetti diye. Bence kaybetti bu arada. Bunu algılayamayacak kapasitede olabilirler ama şeyi hatırlarız. Yani o efsane Milan kadrosuyla başlayıp daha sonra Juventus'un şaşalı dönemindeki İtalya Ligi ile Juventus küme düştü. Mesela şöyle bir şey var. Kümeden çıktıktan sonraki o üst üste olan şampiyonluklarını birçok kişi hatırlamıyor bile. Tam ne olduğunu da farkındaydı. Çünkü lig hakikaten değersiz bir hale gelmişti. Yani Milan da eski Milan değildi. Inter de eski Milan değildi. Inter değildi. Roma eski Roma değildi. Öyle bir dönemden geçti. Bu Fener Türkiye Ligi'nde çok daha ağır olur. Çünkü ligin bence yükünü taşıyan takım Fenerbahçe. İşte yayıncı sonuçta abone olurken takım bildirildiği için şu an yanılmıyorsam sayı olarak bir numara, abone sayısında bir numara olan yine Fenerbahçe taraftarı. Bizim bu denklemin içerisinden çıkmamız demek bu sistemin çökmesi demek. Finansal olarak da çökmesi demek, rekabet olarak da çökmesi demek. O yüzden ben bu tip buna benzer bir opsiyonu ki zaten başkan da yani küme düşmek bir opsiyon ama başka bir ligden takım satın almak veya işte belki bir yerle birleşmek, merge edip bir kulüple işte buradaki oyuncuları oraya taşıyıp devam etmek gibi ya da futbol faaliyetlerini sonlandırmak gibi opsiyonlar var demiş. Ben küme düşmek haricindeki diğer iki opsiyonun Fenerbahçe Spor Kulübü adına daha faydalı olacağını veya daha etkili en azından istediğimizi elde etmek açısından daha etkili olacağını düşünüyorum. Ki biz bu açıklamaları yaptıktan sonra Olympiakos maçının arifesinde olacak olan ki aslında Galatasaray'ın transferlerinin yetişmemesi ve işte kendi içlerindeki yıldız oyuncularının kampa bile gelememiş olmasından dolayı ertelenen. Çünkü o gün itibariyle hiçbir açıklama yok. Bu çok enteresan. Yani Süper Kupa ne zaman oynanıyor? Lig bitiyor, takımlar kampa giriyor. Takımlar kampa girdikten sonra Süper Kupa oynanıyor. Yani
Ne
işte o
sezonun
Avrupa maçı...
ilk resmi açılışı gibi bir şeydi önceki senelerde.
Tabii. Hatta şöyle oluyor işte, büyük ihtimal eleme maçları ondan önce oluyor. Çünkü Temmuz itibariyle eleme maçları başlıyor. İşte Eylül'de lig başlıyorsa Ağustos'un belli bir yerinde de Süper Kupa maçı oynanıyor. Hatta bu Almanya'da falan da oynanmıştı daha önce. Şimdi orada hiçbir açıklama yapmadan bu Süper Kupa oynatılmadı. Daha sonra Suudi Arabistan, yine üzerimize yıkılan bir Suudi Arabistan krizi var. Ne idüğü belirsiz. Hala kimsenin bir anlam veremediği, federasyonun çıkıp bir kelam edemediği, yani bu maçın niye ertelendiği ile ilgili, niye oynanmadığı ile ilgili hiçbir açıklamasının bulunmadığı bir Süper Kupa maçı. Sonra Fenerbahçe'nin takviminin en sıkışık olduğu yerde Süper Kupa oynanıyor. Ve Galatasaray diyor ki hayır biz erteletmiyoruz, o maç oynanacak. Federasyon da diyor ki bak Galatasaray öyle istiyor, kusura bakma biz bu maçı oynayacağız. Senin işte Türkiye için, yani Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım sensin. Getirdiğin ülke puanlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne işte iki takım gidebilecek şu an, ama olsun umurumuzda değil. Bizim işte evladımız Galatasaray'ımız bu maçı oynamak istiyor. Çünkü sana zarar vermemiz gerekiyor bizim. Sonra sakatlık olur, yorgunluk olur. Önemli değil. Psikolojim bozulur. Belki o maçı kaybedip falan gibi. Diyerek aslında ya ben senin blöfünü görüyorum kardeşim. Ligden sen kümememe de düşmezsin. Ligden de çekilmezsin. Oyuna devam et dedi aslında bize federasyon şu an itibariyle.
Yani
Hatta
senin
şey de var. Trabzon maçının olaylarındaki PFDK hala sevkleri yapılmamış olması da ayrı bir komedi unsuru. Bunu şeyle de birleştirebiliriz. Seçimlerle de birleştirip bir paket haline getirebiliriz. Ki hani işte yine Trabzonspor Başkanı'nın yanına bölgenin milletvekillerini, hem ana muhalefet hem iktidar partisindeki milletvekilleri ve iktidar partisinin belediye başkan adayı ile birlikte hadsiz adam ve hadsiz açıklamaları ile birlikte bir açıklama yapmasından sonra FIFA'nın ya kardeşim siz artık siyaset, futbol hayırdır? Harala gürele gidiyorsunuz. Ben buraya bir şey gönderiyorum, temsilci gönderiyorum ve bu konuyu araştıracağım dediği bir durumdayız şu an. Ve o sırada bu olaylarla, Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili sekler hala tutuluyor durumda şu an. O da büyük ihtimalle işte seçimden sonra belki de bizden çok ağır Fenerbahçe futbolcularla ilgili belki işte 8-10 maçlara varan, ki bugün Erden Beycik çıktığı açıklama yaptı. Oradaki PFDK ile ilgili. Keşke şey yani cezaları da söyleseydi. Ne istediğini de anlatsaydı hani Sayın Büyükekşi'ye. İşte biz Osterwolde'ye 10 istiyoruz. Batu Şah'a 5 istiyoruz. Olayların hiçbir yerinde yok ama Fred'e de istiyoruz. Hani onu da bir şekilde araya sok. Çünkü trolleri bunu yazdı hep. O maçtan beri trolleri habire Fred'in de işte olta yaptığına dair veya işte tribünleri tahrik ettiğine dair troller böyle bir coşturdular. Bence istiyordur Galatasaray Fred'e de şey verilmesini, ceza verilmesini. Bunun da açıklanmamasıyla birlikte federasyon aslında kardeşim biz sizin ne yaptığınızı çok da sallamıyoruz. İşte zaten çekilemezsiniz minvalinde bir duruş sergilediğini düşünüyorum şu an itibariyle. İşin siyasi kanadında da şu an hala sadece bir açıklama yapıldı. O da Trabzon Belediye Başkanı'nın adayının daha doğrusu başka bir ilçe belediye başkanıymış galiba şu an. Şu an Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkan adayının bize ve Beşiktaş'a aleni bir şekilde şikeci demesi, ki Türk yargısı tarafından uluslararası da bu işin içerisinde bulunan tüm savcı, polis, hakimlerin ya kaçak yurt dışında buradan defolup gidip nerede olduğu belli olmayan adamlar olması ya da şu an cezaevinde yani işin bir parçası, bir kısmı da o polislerden bazıları ki şahıslar dahil yani Aziz Başkan, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve bu davada yargılanan tamamlarının beraat etmesi. Yani burada dava düşmedi, bu adamlar ceza almadı. Ceza alıp da yattıklarına sayılmadı. Bu adamlar beraat ettiler yani. Ve hatta o günün federasyonunda şu an Fenerbahçe'nin açtığı dava hala devam ediyor. Çünkü çok ciddi bir, yani maddi manevi çok ciddi bir kaybımız var. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemekten tut da ötesine kadar. Devam ederken bu arkadaş çıkıp rahat rahat bize bir de gazını alamayı Beşiktaş'a da şikeci diyor. Bir de utanmadan işte Süper Kupa oynamak istediğimizden falan bahsediyor. Böyle bir durum var. Şu an gördüğümüz kadarıyla bizim haricimizdeki herkes ki işte Erden Bey de sahaya 300-500 kişinin girmesinin gayet normal bir olay olduğunu düşünüyormuş. Üstüne ben kendisine teklifim şu. Kadıköy'e gelsin bir dahaki maçta. Kadıköy'de çimlere insin, biz de sahaya inelim. Koştur koştur. Söz kendisine vurmayacağız. Yani hiç kendisine dokunmayacağız. Bakalım Erdem Bey orada ruhunu teslim ediyor mu korkudan? Ya da artık pantolonun artık büyük abdestini mi, küçük abdestini bırakır, ne olur bilmiyorum. Ya galiba bu insanların aklı hafızası tam çalışmıyor. 40 bin kişilik bir statta insanlar bütün bariyerler kalkmış vaziyette sahaya akın akın gelmeye başladığı andan itibaren bir psikolojiyi düşün bakalım. Yani bildiğin Fenerbahçe futbolcular hakikaten can pazarındaydılar ve Allah'a çok şükür, bunu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum, Türkiye açısından hiçbir futbolcuya bir şey olmadı.
Yani
Ya bu şey
Livakovic'in
şaka.
7 yumruğu bence unutmuyorum. Yani orada çok net bir şekilde aktif Fenerbahçe'nin belki de en değerli, çünkü baktığın zaman maddi olarak en değerli oyuncularından bir tanesidir büyük ihtimalle. Hem bonservisiyle hem yıllık aldığı ücretle ona gelip bayağı bir yumruk atıldı sonuçta. Tam ölmemiş olabilir de yani fiziki bir şekilde darbeyi yedi mi yedi. Şimdi herkes diyor ki futbolculara kimse saldırmadan onlar geri saldırdı. İyi de demek ki bıraksaydık Livakovic'e olan gibi onların da başına benzer şeyler gelecekti. Bir de insanlar bence büyük bir çoğunluğu sadece maç sonu olaylarını izledi. Ama maçın tamamını izleyenler zaten futbolcuların girdiği o psikolojiyi daha iyi anlayacak. Yani biz zaten maçı izlerken ne dedik? Bu maç bitecek mi? Ya daha 2-0'ken olanlarla maç bitecek mi diye düşünmeye başladık. Çünkü futbolcular o bütün 90 dakika yaşıyorlar ve sonrasında da üstlerine gelen seyircileri görüyorlar. Bu seyirciler daha maç sırasında bunlara bir sürü şey atmış. Maç sırasında zaten bunlara fizik müdahale bulunmuş. Bunlar da bunun karşılığı olarak böyle bir kendilerini savunma psikolojisine giriyorlar. Bunu unutmamak
Ya
lazım.
bir de bilmiyorsun. Yani şimdi bu adamlar Türk değil, bir şey değil. Trabzon bilmez. Ne olacağını bilmez. Yani muhtemelen giderken de uyarılmışlardır. Aman ha dikkat edelim falan diye. Şimdi adam illaki canı ile ilgili kaygı yaşayacak. Biri gelse bıçak soksa bir tanesine, kafasına taş vursa, ki yani şeyi çözemiyorum. Adam korner direğini söküyor. Korner direği toprağa saplanan kısmı bildiğin mızrak gibi. Bu elinde sahada futbolcunun üstüne doğru koşuyor. Buna rağmen hala acaba Fenerbahçe futbolcuya kim suçluyu arıyoruz biz şu an? Yani Batu Şahin'in tekmesi masum muydu değil miydi? O sahinin ilk yumruğu tamam da ikincisinde, yani ciddi bir komedi var şu an. Ya keşke delikanlı gibi birileri çıkıp desek ya kardeşim biz sizinle dalga geçiyoruz. Sizi şampiyon da yapmayacağız. Bizim şampiyon yapacağımız takım da belli. Biz sizin sinir uçlarınızla oynuyoruz. Bunu da kasti yapıyoruz dese biz de rahatlasak. Çünkü ben hakikaten bu kadar artık uç noktada bir şey görmemiştim. Ya psikolojiyle ilgili şöyle de bir şey var. Şeye gitmiştim ben yarı final maçına, Benfica, Lizbon'daki maça. Biz maçtan çıktık. Çok ciddi polis var, işte atlı polisler falan. Bir baktık şöyle bir şey oldu. Benfica seyircisi full dışarıda ve koridor yapmış. Yani biz böyle biraz yukarıda kalıyorlar onlar bize göre. Biz direkt şey moduna girdik. Dedik ki savaş çıkacak burada. Yani bu polisler falan bu adamları tutamaz. Harbi arbitristim ben. Çünkü bütün Benfica seyircisi etrafımızda, polisler var ve adamlar böyle bize doğru bakıyor. Ha, sonuçta şu oldu. Belki onlar da bizim tedirginliğimizi anlayıp alkışlamaya başladılar bizi. Meğerse onun için aslında oradalarmış. Ama ben ne bileyim abi, hayatımda ilk defa Lizbon'a gidiyorum. Portekizli adam ne yapar ne yapmaz. Benzetmek gibi olmasın. Tipleri de çok şey adamlar değiller hani böyle. Tekin durmuyorlar. Ondan sonra korktuk ister istemez. Yani biz bayağı böyle birbirimize ne yapacağız? Hani bunlar üzerimize saldırmaya başladı anlayınca ne yapmak lazım acaba durumuna gelmiştik. Adam sahaya giriyor. Bir tanesi korner direğini sokuyor. Maçın içerisinde adam yerde tedavi görürken adamın çenesi kanıyor atılan paradan dolayı Livakovic'in. Şimdi bu psikolojideki adamlara tutup da biz hala konuyla hiç alakası olmayan dış kapının mandalının yöneticisi çıkmış. Üzerine gelen adam belki de seni içeri sokmak için geliyor falan diye açıklama yapıyor ya. Böyle yani hakikaten akıl tutulması yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu işin siyasi kanadından da herhangi bir açıklama yok. Federasyon açısından federasyon şey diyor, olayları izledik falan. Yani çok vahim olayları izledik. Fenerbahçe evet ağır cezalar vereceğiz yani. Niye Trabzonspor seyircisini tahrik ettiniz? Kendi üzerinize saldırdığınıza geldi olay. O yüzden günün sonunda Fenerbahçe inşallah kendi adına hayırlı olan kararı alacaktır diye düşünüyorum. Başkan diyorum ya, bana göre bütün başkanlığı döneminde çok naif kaldı. Ya çok bu futbol iklimi için çok düzgün bir insan Sayın Ali Koç. Ama daha sene başındayken bile şey açıklamaları hepimizin hafızasındadır herhalde. Yani biz kayırılmak istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Eşit olsun. Hakem hata yapar. Yaptı bugüne kadar, bundan sonra da yapacak yani. Bunlar olur. Bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler. Ama kabul etmeyeceğimiz şey tribün ortalık yıkılırken hakemin tribünü sakinleştirmeye çalışması. Sahaya meşale atılmış. Fenerbahçe'nin bir futbolcu elindeki meşaleyi hakeme doğru sallarken oyunun devam etmesi ve buradan sonra faul çıkması. Faul olmayan bir
Gol
pozisyonda bu arada.
yiyip maçın bir anda dönmesi.
Dönmesi. Abi bunların hepsini birden birleştirince hakemin kendi yan hakemine ensesine maytap geliyor. Ensesine elini sürüp hadi canım bir şey yok devam et diyor yani hakem. Buradan sonra bence hani hakikaten biz boşuna konuşuyoruz ya. Bazen şey gibi geliyor ya. Acaba böyle bir Fenerbahçe olarak bir testin içerisinde mi? Sosyal deney mi yapılıyor acaba üzerimizde? Gibi bir hakikaten algıya giriyoruz yani. Bu iyi gitmiyor ve bu iyi gitmeyişi bence göremeyişlerini özellikle hani bu işin ülkenin siyasi kanadını diyeyim. Hem iktidar hem muhalefeti ikisine birden eleştiriyorum. Göremeyişini de hakikaten algılayamıyorum. Dev bir camia, bu ülkenin lokomotifi. İşte atıyorum bakıyorsun basketbol Fenerbahçe. Kadın voleybol Fenerbahçe. Kadın basketbol Fenerbahçe. Erkek voleybol olimpiyatlara bakıyorsun işte 50 küsür tane Fenerbahçe sporcu gönderiyor Türkiye'den olimpiyatlara. Bunların birçoğu madalya alıp geri dönüyorlar. Ya sen böyle bir kulübü bu hale nasıl getirirsin ya? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır yani? Çözemiyorum. Yani biz bu olayları konuşurken belki birazdan bahsedeceğiz. Fenerbahçe Avrupa basketbolunun devi Real Madrid ve Barcelona üst üste tokatlayıp yoluna devam ediyor. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ne bileyim işte NBA'deki basketbolcular Euroleague ile ilgili konuştukları zaman Fenerbahçe'nin ismi söylüyorlar. Şey dünyada Instagram account'u, Twitter account'u en çok takip edilen basketbol takımları sıralanıyor. Bakıyorsun böyle Lakers, Golden State Warriors, Fenerbahçe var. En fazla etkileşim alanlar içerisinde. Böyle bir değerden bahsediyoruz ama yani demek ki bizim için yani daha büyük değerler var demek ki bu ülkede.
Ya bence zaten Euroleague tarafı ya da kadın voleybolda söyleyebilirsin. Onlar yani rafine bir ortamda ya da böyle bir daha objektif bir ortamda Fenerbahçe camiası neler yapabileceğini gösteren yerler diye düşünüyorum. Yani kadın Euroleague'de de senelerdir olan başarılar, nihayet tabii ki geçen sene kupa alındı ama kupa alınması da hep yarı finalde olan bir takım var. En az Final Four'da olan bir takım var. Erkek basketbolda nitekim yani şöyle bir düşünelim. Aynı gündü galiba bir tane Avrupa maçı Kadıköy doluyken aynı anda Fenerbahçe'nin ülker stadı da dolu. Basketbol
Evet,
stadı da
evet,
dolu.
evet.
Yani o gün atıyorum voleybolun kadın şeyi olsa orası da dolu olacak. Yani böyle bir camiadan bahsediyoruz. Ve yani bunu büyük ihtimalle zaten Fenerbahçe futbolda da gerçekleştirecekti. O 3 Temmuz vakasını yaşamasaydık. Yani oradaki kırılmadan sonra bile bu takım Avrupa Ligi'nde yarı final gördü. Ama o olmasaydı, o darbe olmasaydı kim bilir orada da nerelere gelecekti bu takım. Bu camia diyelim futbol
Bu arada
tarafında.
şöyle bir şey var. Biz şimdi hani bunu söylerken evet daha rafine gibi geliyor ama hani işin içine girdiğiniz zaman şöyle bir şey var. Bir, Fenerbahçe orada da devletin desteklediği devletin bankalarıyla işte Vakıfbank, Halkbank, öbür tarafta sponsorluklar Arkas, Eczacıbaşı, devletken Türk Telekom, sonrasında yine de bir de biz bunlarla mücadele ediyoruz. Yani burada karşımızda hakikaten devletin acayip desteklediği inanılmaz bütçelerle yani voleybola göre çok çok yüksek bütçelerle rakiplerin var. Onlarla mücadele ediyorsun ve sporu belli bir yere getiriyorsun. Sonra bakıyorsun diyorsun ki kardeşim herhalde bu ülkenin en büyük reklamı yapılan şey kadın voleybol milli takımımızın şampiyon olması. Çekirdeğine bakıyorsun Fenerbahçeliler. Yani çünkü oradaki rekabet ve Fenerbahçe'nin bu işe dahil olması onu oraya getirdi zaten. Şimdi şey için söylemiyorum. Sonuçta bu ülkenin önemli bir lokomotifidir Anadolu Efes. Ama Anadolu Efes'in Euroleague kupasını kazanmasının yegane sebebi Fenerbahçe'dir. Çünkü Obradoviç'le itibaren ya aslında Ülker'le birlikte birleşmesinden itibaren Fenerbahçe'nin çok ciddi bir yatırım yapması basketbola. Ondan sonra oradaki rekabeti arttırması, 5 sene üst üste Final Four oynamasıyla birlikte Efes'in ben de bu seviyeye gelmeliyim demesiyle oluşmuş bir şeydir. O iki. Neticede bakıyorsun Türk takımları Türkiye'ye 3 tane kupa getirmiş oldu Euroleague'de. Fenerbahçe bu sene itibariyle de yani büyük bir aksilik olmasa muhtemelen Final Four'da olacak. Hala da orada tutunmaya da devam ediyoruz bir şekilde. Ama bunların Türk sporu adına demek ki hiçbir değeri, önemi yok ki bizi bu şekilde yok etme artık hani bu bezdirme falan da yok etme noktasında hiç kimsenin bir şüphesi, tereddütü yok.
Ben bir de şimdi 2011'e değinmişken şuna da geri sarmak istiyorum. Aslında o sene de yine Ali Koç'tu bir alt lige düşelim, oradan başlayalım önerisini yapan. Ve aslında baktığın zaman bir şekilde hükümet aslında ya da yönetim, Türkiye'yi yönetenler buna izin vermeyip yasayı değiştirdiler gibi bir durum var orada. Yani belki zaten o zaman aslında Fenerbahçe bunu yaşasaydı oradan belki anlayacaklardı Fenerbahçe camiasının değerini. İzin verilmedi o zaman bu aksiyon olmasa. Çünkü hatırlıyorum Aykut Kocaman da Ali Koç da buna okeylerdi baktığın zaman. Yani bizi tamamen bu kadar üstümüze geldiniz yeter. O zaman biz gidelim oradan başlayalım. Aslında bunları neler yapabileceğimizi gösterelim şeydi, restiydi. Üzerine bir sürü şey daha yaşadık. Buraya geldik. Bir yandan da sen şey söyledin. Fenerbahçe'nin işte Juventus düştü de İtalyan Ligi değeri düştü mü? Şimdi yani buradaki şu an önümde puan durumu açık. 20 takım bir tanesi Fenerbahçe. Diğer 19'una soralım. Sezonun en önemli maçı hangisi ya da en önemli maçları hangisi? Ya büyük ihtimalle %95'i Fenerbahçe maçı diyecek. Yani bu Antalya'ya da gitsen böyledir. Kayseri'ye de gitsen böyledir. E zaten Trabzon'a, Beşiktaş'a, Galatasaray'ına hiç söylemiyorum. E şimdi böyle bir ligden sen Fenerbahçe çektiğin zaman ben diğer camialar düşüktür demiyorum. Tabii ki Galatasaray'da, Beşiktaş'ta önemlidir. Ama Fenerbahçe maçı bütün takımlar için, bütün şehirler için daha da önemli bir maçtır baktığın zaman. E böyle olunca da tabii ki Fenerbahçe bu ligden çekmek demek, futboldan çekmek demek. Yani gazetelerin, artık tabii gazeteci diye bir şey kalmadı da internet sitelerini diyelim, hitlerini de düşürür.
YouTube kanalları.
Sosyal medyadaki konuşmaları da düşürür. Evet o YouTube bütün o yorumcuların konuşacak şeyini de elinden alır. Yani bütün bir ekosistemi etkileyecek bir hareket olur. O yüzden de belki de evet yani bu sadece hakemler yüzünden olan bir şey değil bu arada. Fenerbahçe'nin şu anda bardağı taşıran son damla olan noktası kazandığı bir maçın ardından başına gelenler. Bu da unutulmasın. Yani orada yine aslında hakemin önleyebileceği bir senaryo var. Daha ilk yarıda ya da ikinci yarının başında bu maçı tatil edebilecekken etmeyen bir hakem. Ve sonucunda da Fenerbahçe kazanmasına rağmen başına gelenler.
Yani burada şeyi de hatırlıyorum. Tekrar tekrar da izledim. Ve daha anlamlandırdım. Çok değerli bence. Aykut Kocaman'ın ikinci döneminde. Yani 2011'den sonra Aykut Kocaman'ın tekrardan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde. Bir maç sonrasında verdi. Bu nasıl bir cezaymış? Ve bu ceza ne zaman bitecek? Bizim cezamız ne zaman bitecek diye bir konuşması var. Ve oradaki ruh haline, Aykut Kocaman'ın jestlerine ve mimiklerine bir kez daha baksın Fenerbahçeliler. Yani demek ki neler yaşıyorlarsa onlar daha iyi görüyor. Sonuçta sahadaki olan olarak hakemlerin davranışını, karşı taraftaki oyuncuların davranışını onlar muhakkak daha iyi bizden. Yani öyle bir serzeniş var ki orada. Hani bu ceza ne zaman bitecek? Siz bize 2011'de bir ceza kestiniz ve bitmedi bu. Bitmiyor. Bir yerde bitmesi gerekiyor ya getiriyor. Bitmedi. Hala bitmedi. Yani o bize o cezayı kesmeye hala devam ediyorlar. O yüzden yani oy kullanmaya gidecek olan tüm Kongre üyeleri. Bunların hepsini alt alta koyup inşallah Sayın Başkan da güzel bir projeksiyon yapacaktır o gün gelecek değerli üyelere. Buradan sonrası ne olur? Bir yandan da hani dolu dizgin şampiyonluğa giden bir takım var. Ama ya futbolcusundan başta futbolcu olmak üzere ne kadar inanç kalmıştır orası tartışmalı. Ki yine Galatasaray'ın sayın yöneticisi biz o maça şampiyon çıkarsak daha iyi olur dedi. Mesajı verdi. Yani o maça biz şampiyon çıkarsak gerilim olmaz dedi. Çok rahat olur dedi. Ona göre dedi yani hani bunlara bir yerde puan kaybettirin de ya da işte herkesi sevk edin. İşte bunlar bir maç daha kaybetsinler. Biz rahat rahat o maça 4 puan, 5 puan önde çıkalım. Neyse adı. Böylece gerginlik olmasın dedi. Bir yandan bence bu tip, bu kafadaki bir yapı şunu da düşünüyordur. Şimdi Trabzon maçına baktığım zaman yapacaklar diye söylemiyorum ama yapmışlıkları var. Sulu Derbi'yi hepimiz hatırlıyoruz. Galatasaray seyircisini. Biz diyelim ki işte 2 puan farkla Rams Park'a geldik maç yapmaya. Oynatmaz ki Galatasaray seyircisi. Çünkü şu an şunu görüyoruz. Bir şey olmuyor. Yani maç durmuyor, maç devam ediyor. Şimdi atıyorum. Zaten ne olacak? Berabere bittiği zaman o maç Galatasaray zaten şampiyon olacak o maç berabere biterse. Suyundan konfetisine o maçı oynatmayacak ne varsa maçın oynanmayacağı hale getirin. Bunu belli aralıklarla yapın. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Hatta kutlama mahiyetinde de maçın sonuna inin bizim futbolcuları dövün. Yani yine bir şey olmuyor çünkü. Bence böyle bir kurgu yapabilirler. Daha da belki onlar için keyifli olur. Hani adamların psikolojisini tamamen yerle bir ettik yani maçı oynatmayarak. Çünkü hakem Trabzon maçını emsal alır. Derken bu maç oynanabiliyor. Hala devam edebilmesi lazım bu maçın. Kafaya para gelir, yan hakeme bir şey gelir, maytaplar atılır, sahaya meşale atılır. Hala devam edebiliyor ise oyun. Devam edebilir. Sulu Derbi de devam etmişti zaten. Sulu Derbi'yi de sonuna kadar oynatmışlardı yani. İşte o
Şimdi
zaman
Denizli maçını konuştuk. O maçta da devam etmişti. Yani o
tabii
yüzden
o maçta
metot
da devam
belli.
etmişti.
Yani metot belli şampiyonluk için. Galatasaray için her zaman şampiyonluk yolunda her şey mübahtır. Bütün senaryolar da mübahtır. Bir yandan da yine kurşunlanma senesine değindin. Şimdi bugünden bakan Galatasaraylılar şey diyorlar. Sadece büyük ihtimalle önlerini açıyorlar fikstürleri. Diyorlar ki Fenerbahçe sonraki hafta zaten lider olmuş. Ondan sonra da olsaydı şampiyon diyorlar. Ama hiçbir şekilde o psikolojisi tamamen dağılmış futbolcuları, takımı, teknik direktörü düşünmüyorlar. Yani o hafta dönüldükten sonra Türkiye'yi terk etmeyi o gün daha kafasına koyan futbolcuları düşünmüyorlar. Ve diyorlar ki Fenerbahçe zaten bir hafta sonra şampiyon olmuş. Gidip Eskişehir'e, Konya'ya puan kaybetmeseydi. Şimdi bunlar demek ki ne psikolojiden anlıyorlar ne spordan anlıyorlar. Ve sonuçta da Galatasaray şampiyon olduğu için tabii ki haklı olmuş oluyor. Yine şu anki senaryo. Evet Fenerbahçe kalan 8 maçında kazanırsa şampiyon. Ama şu anda psikolojisi dağılmış. Yine bir oyuncu grubu var elimizde. Yani işte gittiği milli takımdan dönmek istemeyen bir kaleci var. Bir yandan diyelim ki ceza almasa bile taraftarla muhatap olmak zorunda kalmış Samuel, Osterwolde, Batshuayi gibi direkt fiziki bir şekilde birileriyle kavga etmiş. Yani insanlara şunu soralım. Herhangi birisiyle hayatınızda kavga ettiniz mi? Sonrasındaki günlerde nasıldı psikolojiniz? Bunu bir
Ya bu arada
düşünmek lazım acaba.
şey diyorum abi, burada sadece hani bir kavgadan bahsetmiyoruz. Bir linç girişimi var. Bu kavga değil. Yani bu oyuncular atıyorum otoparkta 3-5 tane seyirciyle karşılaşıp kavga etmediler. Bildiğin linç girişimi var. Akın akın insanlar sahaya inmeye başladı. O psikoloji yani bence tarif edilemez. Şu an şöyle bir şey oldu. Hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe yoluna devam etti. Ligin sonunda şampiyon oldu. O önemli değil. Biz bu kadroyu da koruduk. Futbolcuların psikolojisini de salla. Bir sonraki senenin fikstürü şekilde ilk maç Trabzon'da, Trabzonspor Fenerbahçe. Çok samimi söylüyorum, hangi futbolcuyu götüreceksin oraya? Adam niye gitsin zaten? Yani ben Livakovic olsam, Tadic olsam, Dzeko niye gideyim abi ben oraya? Yine yani şey yanılmıyorsam Abdülkerim Durmaz'ın söylediği bir şey vardı. Fenerbahçe hiçbir maça çıkmasın Trabzon'da. Biz oraya 0 puanla başlayalım her sene diyor. Doğru. Ya çünkü madem federasyon falan bir şey, normal şartlarda bence dünyanın her yerinde şöyle bir şey olurdu kardeşim. Trabzonspor Fenerbahçe maçları 5 sene boyunca tarafsız bir sahada oynanacak denirdi normalde. Çünkü bu bir kereye mahsus bir şey değil. Bu adamla kale direği söküp attılar. Sahaya inip hakem dövdüler. Yani başkanları hakemleri odaya kilitledi. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasıyla saldı. Hakem. Ya bu bir değil, iki değil. Biz buraya her gittiğimizde çok ciddi olaylar yaşıyoruz. Ki yani zaten aslında Rize'den çıkıp Trabzon o yoldayken kurşunlanmamız da gerçekleşti. Şimdi bunların üst üstüne bakarsan abi ben niye gidip burada maç oynuyorum? Hakikaten eksi 3 yazalım. Ya 0 yazalım oraya, önemli değil. Trabzon'da 3 puanını alsın her sene. Biz öyle başlayalım lige. Ya toplam puan neyse eksi 3 ile biz kurgumuzu yapıp devam edelim. En azından futbolcunun akıl sağlığını korumuş oluruz. Hatta vücut sağlıklarını da korumuş oluruz bu şekilde. Başka türlü bunun ben şeyin açıklamasını görmüyorum yani. Şey hatırlıyorum yine aynı şekilde o dönemin mafyatik başkanının Kadıköy'de bile isteye Fenerbahçe taraftarının stadı boşalttığı yerden arabasıyla çıkmak isteme tutkusu vardı. Onu hatırlıyor musun? Yani Fenerbahçe'nin alttaki otopark zaten hani protokol otoparkı ve localar oraya park ediyor. Bütün araçlar girmiyor. Güvenlik güçlerine rağmen adam ısrarla Fenerbahçe seyircisinin olduğu yerden çıkmak istiyor maça. Mesela ve bu adamlar tahrikten bahsediyor ondan sonra. O adama bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Yani siz şampiyon olduğunuz sene poster yapıyorsunuz. Abdullah Avcı'nın sırtında tüfek var. Tüfeğin ucunda kanarya var. Sonra diyorsunuz ki işte olta yaptınız. Biz tahrik olduk.
Yani tahrik
Yani
dediğin zaman biliyorsun onların eski teknik direktörleri Beşiktaş'tayken bile Kadıköy'e bordo maviyle çıkıp taraftarı tahrik etmeye çalışmış. Öyle bir camiadan bahsediyoruz. Öyle bir
ha
Fenerbahçe
şimdi
içinde.
bu arada şöyle de bir şey var. Çok samimi söylüyorum bunu. Yapabilir. Şenol Güneş bir başkası gelir bordo mavi. Tahrik et, bundan biz de tahrik olup bir şey yapıyorsak bunun bedelini öderiz zaten. Şöyle bir şey var. Biz ne oluyor? Biz bununla ilgili sinirleniyoruz ama Fenerbahçe stadında bununla ilgili hiçbir olay yaşanmadı bugüne kadar. İlk yarıdaki maçta 3-2 kaybettik. Ki o maçta da işte 3 eksiğimiz vardı. 2 stoperimiz ve Fred yoktu. 3-2 kaybettik. Yıllar sonra Trabzonspor 26 sene sonra mı? Kadıköy'de Fenerbahçe'yi
97'den beri ilk
yendi.
kez evet 26 sene.
Maçtan sonra Orta alanda buluştular. Uğurcan Çakır'ı havalara attılar. Eğlendiler. Hiçbir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı. Buna bir de densiz, edepsiz, terbiyesiz Galatasaray'la oynadığımız süper final artık adı neyse o maçı örnek gösterenler var. Ben o gün stattaydım. Hatta yurt dışından sadece o maç için geldim. Yani ben bir gün önce Türkiye'ye geldim. O maça gittim. Öbür gün de tekrardan yurt dışına gittim. O sırada orada yaşıyordum çünkü. O maçta aslında maç bittiğinde hiçbir şey olmadı. Ama maç bittiği anda biz hatta şeydeydik. Numaralı alt tribündeydik. Artık maç bitti. Dedik ki hemen çıkalım. Daha fazla şey. Biz daha koridora yani o numaralı alttan koridora geldiğimizde her yere gaz kokusu vardı. Daha ilk çıkan seyirciler kale arkasına ilk çıkan seyircilere polis zaten gaz atmaya göz yaşartıcı gazlar atmaya başlamıştı. Ki o maçta yine Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in yine Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramak suretiyle biz kupamızı kardeşim ille burada kaldıracağız. Ama bu tahrik değil. Yani senin seyircin yok, bir şeyin yok. Ya kardeşim bas git. Nerede kupanı kaldırıyorsan kaldır. Yani şampiyon oldun zaten. Bunların hiçbiri tahrik değil ama günün sonunda biz en ufak şeyde karşı tarafı tahrik edebiliyoruz. Yani sabaha kadar konuşabiliriz. Verebileceğimiz çok örnek var. Hakemlerle ilgili, tahriklerle ilgili, yanlı kararlarla ilgili. O kadar çok hikaye var ki bu hikaye yine şey de çok enteresan. 30 puan gerideki bir takımla yaşıyoruz bunu. Aynı takım bizim rakibimizden 5 tane yiyip işte tribünde Icardi sevinçleri, horon tepmeler, Uğurcan'ın gülüşleri yani 5. yiyor gülüyor falan gayet mutlu mesutlar. Yani demek ki her zaman tahrik olmuyorlar. Kendi evinde 5 yemekten mutlu olan bir takımdan bahsediyor. 30 puan geridesin zaten. Bizimle bir yarış halinde değilsin, bir şey değilsin. Bu arada şey bile neredeyse artık benim bile psikolojim o hale geldi. Yani biz hakikaten bunlarla kapışıyor olup da şampiyonluk yarışında Trabzon'la yarışıyor olup da bizimkiler bir olta falan yapsa yine anlayacağım. Abi zaten yarışta da değilsin. Senin alakan yok yani. Ki futbolcular bence ikinci yarıdaki o sahaya atılan madde masa o maç 2-0, 3-0 bitse belki de bizimkiler sevinmeyecekti bile. Ciddi söylüyorum. Yani bir yandan da öyle bakmak lazım. Çünkü adamlar bir mücadelenin içinden çıktılar bildiğin. Çok rahat götürdüğümüz işte Trabzonspor'un pozisyonunun bile olmadı. Biz zaten 2-0 yakalamışız. Rölantide gidiyoruz artık tabiri caizse ama Fenerbahçe'nin bir kanadı işlemez hale geliyor. Yani Ferdi Tadiç'in olduğu taraftan işleyemiyor atılan maddelerden dolayı. Maç 2-2'ye geliyor. Bambaşka bir adam onun sevincini yaşıyor zaten. Yani bu mücadeleye karşı bir sevinç yaşıyor aslında. Çünkü yoksa 30 puan gerindeki takımı belki maç bu şekilde bitseydi Fenerbahçe seyircisi de yok o maçta. Hani gidip kutlayacağı bir seyircisi de yok. Belki normal soyunma odasına gidip yoluna devam edecekti. Bakalım hem Fenerbahçe açısından hem Federasyon PFDK açısından kararları göreceğiz. Ben Süper Kupa maçın hakkında da ne düşünüyor Fenerbahçe bilmiyorum. Ama yani hiç gitmeme olabilir o maça. Ne oluyor? Bir de Süper Kupa'dan men ediyorlar bizi. Türkiye Kupası'ndan men etsinler. Yani çok da
Yani daha önce olmamış şey değil, Fenerbahçe'nin başına gelmiş bir şey. Yine Trabzon'daydı. Otto Borić'e taş atıldı. Ama cezalandıran Fenerbahçe oldu orada. Ertesi sene
evet.
Türkiye Kupası'nı alınmamıştı.
Ya
Burada da atıyorum
bence
Süper Kupa'ya ister yedeklerle çıksın, ister paf takımı çıksın, ister hiç gitmesin.
ya
Evet, ne olur öbür sene Süper
ben
Kupa'ya katılamaz.
benim tercihim ya hiç gitmemek olur ya da hakikaten şeyle gidelim. U18'de falan gidelim. Yedek de değil ya. Yedek kadro değil. Fenerbahçe A takımından kimseyi götürmesin oraları. Bizim çocukları götürsünler. Galatasaray'da alsın Urfa'da kupasıyla tur atsın, sevinsin. Yani çünkü bence bizim Olympiakos maçı hem bizim açımızdan hem ülke açısından Galatasaray'la oynayacağımız saçma sapan kurgu işte VAR sisteminin çalışmadığı Urfa'da oynamaktan çok çok daha değerli. Ki insanlar daha bu yapıldığından beri bu olaylardan sonra da bas var bağırıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak yani burası küçük bir şehir. Buraya böyle deli gibi uçak muçak da yok. Seyirciler birlikte gidecekler oraya muhtemelen. Sonra da birlikte dönecekler. Yani ciddi bir güvenlik zafiyeti de olacak demesine rağmen yok kardeşim biz bunu ertelemiyoruz da yerini değiştirmiyoruz deniyorsa eğer bence Fenerbahçe gitmesin. İşte Türkiye Kupası'ndan men ediyorlar bizi. Veya işte bir daha bize Süper Kupa mı oynatmıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar yani çok da problem değil. Bence benim görüşüm bu.
Yani şu anda bir 2 Nisan büyük ihtimalle bir Fenerbahçe ve Türk futbolu için milat olma ihtimali olan bir tarih gibi duruyor. Yani sonrasındaki maçları şu an konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi bizim için önemli olan maç Olympiakos maçı. Orada da tabii ki hedefimiz içeride dışarıda bence Olympiakos'u yenip sonra da Aston Villa büyük ihtimalle o yarı finali beklemek olacak. Sonrasında da bence artık basketbolu ve Euroligi konuşabiliriz kalan dakikalarda. Çünkü orada da yani futbolda yarı finali konuşuyorsak Euroleague'de zaten senelerdir konuştuğumuz bir şey ama bu sene son bu İspanyol takımları serisinden sonra daha da böyle bir havaya girmiş bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Euroleague'de 3 maç kaldı. Alba Berlin, Efes içeride ve son maç Olympiakos deplasmanı. Orada da bir önceki maçı kazansaydık ikinci olacaktık. Şu an altıncıyız ama hala ilk 4 ihtimalimiz de sürüyor. Orayı
Duruyor.
konuşalım istersen.
Yani şimdi bir kere İspanyol serileri her zaman zorluydu. Fenerbahçe'nin en iyi döneminde bile bize zorlamıştı. Hatta işte meşhurdur Aziz Yıldırım, Obradoviç'i en çok etkileyen anlardan bir tanesi 34 fark Baskonya. İşte bir ara ismi neydi? Laboral Kutça'ydı. Onlar arada isim değiştirip duruyorlar İspanyol takımları. Ya yani İspanyol seriler her zaman zordur. Bu arada Euroleague'in merkezi bilmeyenler için İspanya'dır. Yani Euroleague orası merkezli bir yer. O yüzden sadece bize karşı değil, genelde İspanyol takımları, özellikle de Real Madrid bayağı korunur, kullanılır Euroleague'de.
Euroleague
Ondan
mafya
sonra
tezahüratları genelde İspanyollar için yapılır.
yapılır. O hakikaten 4 maçta, ben 4 maçta 4 galibiyet gerçekten beklemiyordum. Ama beklemediğim yerde bir de üstüne rekorlar kıra kıra. Yani işte Baskonya'da bir rekor kırdık. Ondan sonra Valencia maçında ayrı bir rekor kırdık. Gerçekten iyi bir basketbol. Ki Real Madrid ligin açık ara en iyi takımı. Zaten herhalde rahat rahat da lider bitirecekler. Kupanın da şu an itibariyle en büyük favorisi Real Madrid'i. İçeride dışarıda yenen tek takım Fenerbahçe. Deplasmanda özellikle böyle bir şey göstermek, reaksiyon göstermek. Real Madrid'e bütün maç boyunca maçı kazanmayla ilgili en ufak bir umut bırakmadan maçı kazanmak bence çok kıymetliydi. Şu an zaten yine ikinci durumdaki Barcelona'yı kendi evimizde bence yine aynı şekilde, yani o maçta ben hiçbir maçın hiçbir noktasında biz bu maç elimizden gidiyor demedim. Sadece bir yerde fark 3'e indi. Onda da eski Fenerbahçe Kalinic sağ olsun seyirciyi de oyuncuları da moda soktu. Wilbekin'in kaptığı bir top sonrasında şey sportmenlik dışı faul aldı. Ayağından tutup çekti Wilbekin'i. 3 farka inen maç tekrardan çift haneli sayılara geldi. Olimpia Milano maçı normal olabilir bir kaza bence. Hele yani o 4'te 4'ten sonra tabii ki keşke o maçı kazansaydı, ikinciliğe çıkardık. Çok daha iyi olurdu. Ama hani o maçtan dolayı da ahlanıp vahlanmaya çok gerek yok ki, bir farkla da kaybetmedik yani. Ki ha onu da söyleyeyim. Bu arada Olimpia Milano'nun son topu ayak dışarıda. Çizgide de değil. Yani atakta topu onlar atakta topu kaybettiler. Biz topu kazandık ama aslında kazanmamıza da gerek yok. Aslında adamın ayağı dışarıda, bariz dışarıda. Yani o maçı da kaybetmeyebiliyorduk. Saçma sapan hakem hataları olmasaydı.
Ya da
Kim
Wilbeck'in bir tık yüzdesini yüksek tutabilseydi.
gibi. Ya verilen saçma sapan hücum fauller de var. Hani o maçta da hakemle ilgili bir sürü saçmalık yaşandı. Ama çok takılmaya gerek yok. Şimdi önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman normal şartlarda üçünü de alabileceğimiz, özellikle ikisi yani Alba Berlin ve Efes maçlarını rahat kazanıp, tabii şimdi Olympiakos da aslında bizim direkt rakibimiz ki herkesin söylediği yani Euroleague ekseninde şeyler son maçta Olympiakos, onlar bir de Yunan takımları sever böyle şeyleri, tercih bile yapabilir diyorlar. Çünkü öyle bir durumdayız ki şu an kimin neredeyse son maçta kadar kimle eşleşeceğim belli değil. Son maça geldiğin andan itibaren de ya şununla oynamayayım şununla oynayayım deme durumuna gelme gibi bir pozisyon var. Ben de zaten hani şu anki sıralamaya baktığım zaman atıyorum ev sahibi avantajına sahip bir Panathinaikos'ta seri oynamak istemem. Bence Olympiakos da istemez. Ki onlardaki durum daha da kritik. Yani kendi içlerindeki doğal rekabetten dolayı da ev sahibi avantajının, OAKA'da ev sahibi avantajının Panathinaikos'ta olduğu bir yerde Panathinaikos'ta oynamak istemeyeceğinden dolayı o maçı aslında tam o maç öncesine bakmak lazım biraz daha. Bence Fenerbahçe'nin hiçbir zaman böyle bir dürtüsü yoktur. Ya Obradovic zamanında Fenerbahçe hiçbir zaman maç seçmedi. Sıralamasını etkileyecek ne olursa olsun kazanmak için çıkar Fenerbahçe. Olympiakos maçında kesinlikle öyle çıkacağız. Yine bir talihsizlik. Efes'in play-in şansı var.
Evet.
Gerçi kendi kendilerine Asvel maçını, yani çok kazanabilecekleri bir maçı kaybederek aslında kendi şanslarını baya baya riske soktular. Yani hani biz yenmek zorundayız Efes'i, ama yendiğimiz zaman da Efes'in play-in şansını belki bitireceğiz. O bakımdan yani biraz üzgünüm ama yani yapacak da bir şey yok. Onlar da vakti zamanında Rus takımları çekildiğinde o maçlar sayılmasın diye oy kullanmışlardı ve biz playoff dışında kalmıştık Djordjevic zamanında. Çünkü biz Rus takımlarına karşı bir maç kaybetmiştik. Geri kalan tüm maçı CSKA dahil kazanmıştık. o sene ve playoff garanti gibiydi bizim aslında. O maçlar sayılmasın deyince biz bir anda playoff dışında kaldık. O yüzden çok da üzülmemek gerekiyor böyle bir durumda.
Geçen sene de
Ben
Efes'i yenip onları devre dışı bırakmıştık. Yani bu sene de yapma ihtimalimiz var.
var. Yani orada ev sahibi avantajı olmayacaksa bile Barcelona'yı tercih ederim. Yani biz Barcelona'ya oynamayı isterim. Monaco tabii ki isterim. Bir de Monaco'nun kendi yani çok kendi evi gibi bir kavramı yok. Yani yaş ortalaması çok yüksek, sakin bir seyircisi var Monaco'nun. Onun dışında yani orada aslında sıralamada Panathinaikos hariç ki Panathinaikos'u da bu arada ev sahibi bir avantajı bizde olacaksa onu da isterim aslında normalde. Sadece hani ev sahibi avantajı onlarda olacak bir yerde. Bir de ya yani öyle bir hikayemiz de var. O gerginliğe girmek istemem. Çünkü yani Pana'yı ev sahibi avantajıyla süpürüp Euroleague şampiyonu olduğumuz bir sene var. Onlar da onu unutmuyorlar zaten yani oradaki o süpürülmeyi.
Bir de Ergin Ataman da orada, onu da unutmayalım.
Tabii bir de Ergin Ataman da orada en sevdiği şey. Zaten ondan besleniyor adam. Ya Olympiakos'u da tercih edebilirim. Biz geçen sene bence daha zayıf, bu seneye göre daha zayıf bir takım ve daha zayıf bir coachingle neredeyse Olympiakos'u eliyorduk aslında. Yani Sulukas'ın artık bal şansı ne adını ne koyarsan koy. Attığı basket olmasa belki de atmıştık kendimizi Final Four'a. Sonuna kadar götürdüğümüz bir seride 3-2 ile vermiş olduk Olympiakos'a. Ben o yani Olympiakos'la da karşılaşacak onları da eleyip ya yani ben Final Four şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Saras'la Fenerbahçe çok iyi bir kimya yakaladı. Bence Saras da tekrardan kendini buldu Barcelona serüveni sonrasında. Çünkü Barcelona'da bence yıpratılmış diye. Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen. Yani sonuçta İspanya'da şampiyon oluyorsun. Her sene Final Four oynuyorsun. İki kere final oynuyorsun. Kupa kazanamamakla ilgili bir eleştiri vardı. Oradaki kadro tamam uygun bir kadro değildi. Bence Saras oyuncularla olan iletişimiyle ilgili oradan dersler çıkartmış. Daha olgunlaşmış o konuda bence. Şu an Fenerbahçe'yle de iyi bir kimya yakaladı. Zaten görüyoruz yani çok mutlu Saras. Bence insanlarda şöyle bir şey vardır. Çünkü onunla ilgili şöyle bir şey söylüyorlardı. Bu sene aslında takım çalıştırmayı düşünmüyordu. Ve hani kafa olarak da yarıda bir takım alınmayı düşünen bir koç olmadığı, hani kurgusunu kendisinin yaptığı, baştan itibaren her şeyi kendisinin belirlediği bir takımda çalışmak istediği söylenirken belki de risk aldı. Artık orada hani kimle görüştüler başkan dahil demek ki hikayeye bir şekilde inandı ama bir risk, bir kumar oynadı. Ama sonuçta şu an çok mutlu. Ya bir de bu camiayı tanımayan birisi değil. Zaten hani nasıl diyeyim? Tadı damağımızda kalan bir adam oyuncuyken. Keşke daha uzun süre Fenerbahçe'de oynayabilseydi. Obradoviç'le olan ilişkisinden dolayı hani zaten Zalgiris döneminden beri Obradoviç'e benzetilen. Hatta o sebepten dolayı da yani o Barcelona'ya giderken Fenerbahçe seyircisi çok istiyordu Saras'ın buraya gelmesini. Obradoviç'le olan benzerliğinden dolayı hem tavır olarak, kenardaki duruşu olarak ve basketbol olarak da. Ama bence daha doğru bir zaman oldu. Yani Barcelona'ya gidip gelmesi bizim için de bence onun için de daha hayırlı oldu. Yarıda aldığım bir takımla ilk senende kendi kurmadığım bir kadroyla ki bence eksikleri olan bir kadro. Bu zaten herkesin malumu. Seneye daha iyi bir Fenerbahçe olacağından ben neredeyse eminim. Hani bir iki tane dokunuştaki böyle çok ciddi bir değişikliğe gerek yok Fenerbahçe'de. Sadece bir iki tane dokunuşla bence seneye daha da bir Final Four oluruz ama bu durumdayken Final Four oynamak bence çok keyifli olacak. Bizim favori olduğumuz seneler dahil aynı şeyi söylüyordum bu arada. Final Four tek maç olduğu için çok ucu açık bir kavram. Yani oraya atan herkes şampiyon olma ihtimaline bence sahip. İşte muhtemelen atıyorum biz olduk, Real Madrid oldu. Eşleşmeye göre Barcelona, Panathinaikos gibi bir dörtlü olduğu zaman bence herkesin orada artık o saatten sonra şansı eşit. Çünkü seri olmayan maçlarda tek maçlık usulde her şey olabilir. Şeyde şey çok net hatırlıyorum. Bizim şampiyon olduğumuz sene şey maçı zaten hani o maçlara gidenler kombine bilet gibi alıyorsun aslında. Ya Final Four'un komple biletlerini alıyorsun. Olympiakos maçı vardı bizden önce. Olympiakos o sene Real Madrid'de oynamıştı galiba. Biz zaten Olympiakos'la final oynadık. Normalde Olympiakos kaybedecek gözüyle bakılıyordu. Bu arada maçta da gerideydi. Üçüncü periyodun sonlarına doğru. Bayağı bildiğin uyuta uyuta maçı aldılar. Yani böyle bir anda vites arttırıp maçı hop diye ellerinden aldılar. Her şey olabilir o yüzden. Yani bir hayırlısıyla kendimizi Final Four'a atarsak kupa bile çok uzak değil ama çok önemli de değil bence. Ama Final Four'da olmak önemli. Bir şey daha söyleyeyim. Berlin'in hepimizde anısı var. Orada kaybedilen final bence herkesin içinde bir ukdedir. Tekrar Berlin'de olması da manidar. Ya bu yolun sonu Berlin olsun. Oradan sonrasında kupayı almış almaması çok önemli değil bence.
Zaten Final Four'a kaldıktan sonra nasıl, yani Efes örneğinden gideceğim. Larkin gününde olunca maç kazanıyorlar. Olmayınca kazanamıyorlar örneğindeki gibi. Atıyorum bu sefer Wilbekin gününde olur da yüzdesi yüksek olur. Bir anda maç
Aynen.
kazanırsın. Onun dışında şöyle bir senaryo aklımda geldi şimdi. Konferans liginde nasıl Olympiakos'la bir çeyrek final oynuyorsak neden burada da olup iki tarafta da Olympiakos'u eleyip yarı final görme ihtimalimiz de olabilir.
Ya şahane olur. Şahane olur. Ya futbolda da konuyu kapattık diye onu çok değinmedik ama Olympiakos Fenerbahçe geçebileceği kalibrede bir takım. Hani tabiri caizse dişimize göre bir kura. Yani tamam böyle çok onlardan çok üstün değiliz. Ama elenmeyecek bir takım değil. Sanki ilk maçın deplasman olması da bir avantaj. Yani bir Fenerbahçe'nin bu sene iç sahada daha kötü, dışarıda daha iyi olmasından mütevellit. Ki bunu bir önceki turda da gördük zaten. Dışarıda rahat rahat maçı kazandık. İçerideki maç belki o rehavetle de kaybettik ama içeride daha gergin oluyoruz. İlk maçın deplasmanda olması da bizim için avantaj. İnşallah hem basketbolda hem futbolda Yunan dostlarımızı saf dışı bırakarak biz yolumuza devam eden taraf oluruz.
Evet, zaten konferans liginde de sonuna kadar gidersek onu da Yunanistan'da taçlandırmış
Evet.
olacağız. O zaman Kadıköy Vapuru'nda hem futbol hem basketbol konuştuk. Tabii futbol daha çok konuştuk. Bir sonraki programımızda Fenerbahçe Süper Lig'de olacak mı olmayacak mı futbolda bilmiyoruz ama en azından Avrupa'da yolumuza devam ettiğimiz ve Euroleague'de de Final Four'u konuştuğumuz bir bölüm olur umarım bir sonraki bölümümüz.
İnşallah. Ya eğer görüşemezsek şimdiden herkesin bayramını kutlamış olalım. Ayrıca dinleyicilerimizin hepsine de işte hayırlı Ramazanlar dileyelim. Yani buradan sonrası sadece Fenerbahçe'nin hayrı neyse olsun. Yani karar ne çıkarsa Fenerbahçe için en iyisi en doğrusu olsun. Ama çekilsek de çekilmesek de Avrupa'da bir kupa kaldırmayı ben çok isterim. Buraya kadar gelmişken ve yolda çok açık duruyor. Ki şu an işte öbür tarafta da Aston Villa Lille şeydi hani 1-2 gözüküyorlardı zaten. Kupayı alma ihtimali en yüksek Aston Villa ikinci değil, üçüncü Fenerbahçe'ydi. Biz 3-0'lık maçtan sonra yeni güncellemede üçüncü sıraya bizi koymuşlardı. Normalde daha aşağıdaydık. Yani yarı finalde de orada oranın galibiyle oynayıp finale gidecek olmak da beni biraz umutlandırıyor. Hani çok önümüz açık ya inşallah. Çok doğru da bir kadro var.
Ben o kura çekince de şunu söyledim. Aston Villa büyük ihtimalle oradan çıkacak gibi düşünerek. Yani Aston Villa ile finalde oynamaktansa iki maç oynamayı tercih ederim. Çünkü
Kesinlikle.
finalde oynayacağım bir Aston Villa daha çok ağırlığını koyacaktır. Ama iki maçta daha çok ihtimalim var. Daha iyi planlayabilirsin gibi geliyor bana. Dolayısıyla benim umudum da tabii Birmingham'da maça gitmekti ama sanırım deplasman seyirci cezası yüzünden o olmayacak.
Evet.
Yine de sızmaya çalışır mıyım bilmiyorum. Orada da bir arada sarı lacivert çubukluyu alta giyerek öyle bir şey dener miyim bilmiyorum Aston Villa gelirse buraya.
Ya deneyecek çok adam olur. O kesin. Yani yalnız olmasın. Tribünde yalnız olmazsın. Ben de öyle bir Ajax maçı seyretmiştim. Deplasman tribününde bilet bulamamıştım çünkü. Ajax tribününden hatta Türkiye'den o zaman şeydi yani IP'den dolayı da alamıyorduk falan. VPN mi kullandık bir şeyler yapıp bilet aldık. Ajax tribününden. Orada girip izlemiştik. Zaten sağımızda solumuzda bizim gibi bir sürü Fenerbahçeli vardı. Aston Villa ile karşılaşırsak da muhtemelen aynı şey olur. Yalnız da olmayız. İnşallah karşılaşırız. Yani Olympiakos'u inşallah rahat rahat geçeriz. Sonrasında da kim gelirse. Yolu kupa olsun, final olsun.
Evet, bir tek şu var. İngiliz seyircisi öyle kolay kolay kombinesini başkasına devretmez. Sanırım
De.
Almanya'da falan daha kolay oluyor bu işler. O yüzden bilet de bulamayabilir gerçekten Fenerbahçeliler. Neyse bunları konuşalım tabii. O gün gelsin yarı finalde de Aston Villa'yı da eleyerek. Aston Villa'yla da şöyle geçmişten Atkinson'ın takımı olarak bir şeyimiz vardır. Hatıramız vardır. Bir sonraki bölümde yarı finali ve ötesini konuşalım o zaman. Kadıköy Vapuru'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.